Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme ec'alna minet tevvabin. Ve ec'alna minel mutedahirin. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlarımız, Hac suresinin son iki ayetine bugün inşallah bakacağız, anlamaya çalışacağız Rabbimizin lütfuyla, keremiyle. Şöyle buyuruluyor 77. ayet. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenü rkeu vescudu ve'budu rabbeküm vef'alül hayra leallekum tüflihun. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin, hayırlı işler yapın, hep hayır olan işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Umulur ki bu sayede kurtuluşa erersiniz. Yüce Rabbimiz iman eden kullarına Ya eyyühellezine amenu diyerek hitap ettiği 90'a yakın ayet-i kerime var. Esasen her bir ayet ya bir emir getirir peşinden, böyle başlayan ayetler, ey iman edenler diye başlayan ayetler, ya sonunda bir emir gelir ya da bir yasak gelir. Yapılmaması gereken işler söylenir. Yani adeta böyle başlayan ayetlerin her biri tuğla tuğla mümindeki iman merkezli kişiliği inşa eder. Yani imanla son derece bağlantılıdır bu emirler ve nehiler. İmanımızı güçlü kılar uyulursa, şayet uyulmayacak olursa bu emirlere, yasaklara, o da iman bakımından bizi zaafa uğratır. Burada Yüce Rabbimiz, ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin. Hep işleriniz adeta hayır olsun. Hayırlı işleri arayın, yerine getirin ki bu sayede felaha ermeniz ümit edilir. Efendim, rükû ve sücud ikisi bir arada zikredildiği için bazı alimler burada kastedilen namazdır diyorlar. Yani rükû ve secdesi olan ibadet namazdır elbette. Bazı müfessirlerimiz bu ayet gelinceye kadar namaz ibadetinin efendim secde ile yerine getirildiğini, bu ayetle beraber hem rükû hem secde ikisi bir araya getirilerek bütünleştirildiğini de ifade etmişlerdir. Evet, namaz içinde birçok rükünlerin olduğu, hususiyle işte kıraat dediğimiz, Kur'an-ı Kerim içinde okunur namazın, ayakta durulur, rükû dediğimiz eğiliriz efendim, yarım eğilmek diyelim ona, secdede ise alnımızı, yüzümüzü, adeta burnumuzu yere koyarak Rabbin huzurunda itaatimizi arz ederiz. Onunla buluşuruz adeta. İnsanın Allah'a en yakın olduğu yer secdedir buyurulur hadis-i şerifte. Bu aynı zamanda bizim ancak Allah'ın önünde eğilmemiz gerektiği, ondan başkasının önünde eğilmememize işaret eden de bir sır vardır bu ayette. Bunun için denilmiştir ki mümin ancak rükuda eğilir, sücutta eğilir, secdede eğilir. Ancak Hakk'ın huzurunda eğilir. Başka hiçbir varlığa böylesi bir eğilme olmaz. Hürmet için bile eğilmek olmaz. Yani selam verirken bile eğilmeyi doğru bulmamıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mümin için. Mümin, mümine saygılıdır elbette ama eğilmek söz konusu olunca önünde efendim yere kapanmak söz konusu olunca bu ancak Allah'ın huzurunda olur, Allah için olur. Bu emirlere, rükû edin, secde edin emirlerine alimler farklı yaklaşmışlar. Mesela İmam-ı Şafii, Ahmet bin Hanbel bu ayet okununca müminlerin secde etmesi gerektiğini ifade etmiş. Ancak Hanefiler, İmam-ı Azam Efendimiz ve bazı alimler burada murad edilen o secde, tilavet secdesi dediğimiz Kur'an-ı Kerim'de 14 kadar ayette var bu. O secdelerden biri değildir demişler ve burada secde emri vacip değildir. Bazı alimlerimiz de müstehaptır demişler. Yani yapılırsa iyi olur. Elbette hiçbir secde insana zarar vermez. Hatta Allah'a karşı kurbiyetimizi artırır her bir secde. Bir dostumuz anlattı, bir arkadaşımız. Doğrusu fakiri çok etkilediği için sizlere de bu hadiseden ibret alabileceğimizi düşünerek hatırlatmak isterim sizlere de. Diyor ki evimizde bir iş vardı. Bir boya badana için diyor bir arkadaş efendim çalıştırıyorduk. Akşam namazlarını eda ettik. Sonra iş devam etti biraz. Gece 11-11.30'a kadar sürdü diyor. Saat 11.30 olunca yatsı namazlarını da hani beraber kılalım, cemaatle kılalım diye abdestlerimizi aldık. Ben o çalışan arkadaşa dedim ki yatsı namazı sünnetidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen kılmış, bazen kılmamıştır. Hadi sana bugün ben farzdan başlayarak bir namaz kıldırayım dedim diyor. O arkadaş da bana baktı ve dedi ki hocam ne olur benim bu secdelere ihtiyacım çok. Terk etmesek de kılsak dedi diyor. Ben öyle olunca son derece etkilendim. Ve hakikaten hem sünnetleri eda ettik, farzı beraber kıldık. Hatta sonunda Âmener Resulü efendim ayetlerini de okudum diyor. Bakara suresinin son iki ayetini. Onu okumak da Resulullah Efendimizin tavsiyelerindedir. Artık diyor sünnetleri tam yaptık fakat yapınca müthiş bir huzur hali geldi. Bundan sonra da daha dikkatli davranmaya karar verdim. Secdelerden mahrum olmamak. Cenab-ı Hak gerçekten hiçbirimizi secdeden mahrum etmesin. Musa Efendi vardı rahmetullahi aleyh. 21. yüzyılımızın, Anadolu'muzun yıldız insanlarından bir müddet belindeki bir arızadan dolayı başını yere koyarak secde edemiyordu. Yakınlarına dermiş ki en çok neyi özledim bilir misiniz? En çok şu secdeyi özledim buyururmuş. Evet, secdede Rabbi ile buluşmak ne güzel bir efendim ikram-ı ilahidir. Başı yere koyabilmek Hakk'ın huzurunda. Hele hele o yakınlığı hissederek tatlı bir ürperti ve gözyaşıyla secdeler ne büyük bir lütuftur müminler için. Cenab-ı Hak da işte müminlere ey müminler rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluğu tam yapmaya gayret edin, hep hayırlı işlere koşturun ki felaha eresiniz buyurarak müminlere bir lütfunu tekrar ikram ediyor Rabbimiz. Secdeler ve rükular bize Hakk'ın bir lütfudur. Yüce Rabbimiz rükû ve secdenin adeta müminlerin özellikle Müslümanların, ümmeti Muhammed'in belirleyici vasfı diyelim, ana vasıflarından birisi olduğuna dikkat çeker başka ayetlerde de. Mesela Fetih suresinin son ayetinde buyurulur ki Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu eşiddâ'u alel küffâr ruhamâ'u beynehum. İşte Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı vakur yani onurlu ve gerektiğinde celalli bir duruş sergilerler. Hususiyle kafirlerle bir düşmanlık söz konusu olduğunda. Ama kendi aralarında son derece merhametlidirler. Onların en temel vasıfları bu. Kendi aralarında şefkat ve merhametli ama bir savaş durumu söz konusuysa kafirlere karşı da son derece onurlu ve vakarlıdırlar. İkinci belirleyici özellikleri, sen onları hep rükûde ve secdede görürsün buyuruyor Efendimiz'e hitaben. Terahum rükkân süccede. Onları adeta sürekli secde ve rükû halinde görürsün. Buradan şunu anlıyoruz. Ümmet-i Muhammed, yani hususiyle Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşları, sahabe-i kiram efendilerimizin böyle ibadet yoğun da bir hayatları var. Öyle anlaşılıyor. Sen onları rükû ve secde eder görürsün buyurulduğuna göre. Rükû ve secdeleri çok demek ki. Görünür halde neredeyse. Onlara baktığında rükû ve secdeyi çok görürsün anlamında bir ifade var burada. Ve isteklerine dikkat çekilerek de yebtegûne fadlen minallâhi ve radvâne. Onlar Rablerinden onun fazlını ve rızasını isterler. İkramını isterler. Hakkın kendilerinden razı olmasını isterler. İstekleri de budur. Arzuları da budur. Kilitlendikleri hedef de budur buyuruluyor. Öyleyse mümin insan rükûlu ve secdeli adamdır. Hem mümin olsun hem de rükû ve secde ile alakası olmasın. Böyle bir Müslümanlık türü, böyle bir müminlik duruşu diyelim, çok düşünülmez, tasavvur edilmez. Yani müminse rükûsu ve secdesi vardır adeta. Evet, ehl-i sünnete göre namaz kılmayan insan namazın gereğini inkar etmediği sürece, tembellikten veya başka sebeplerden kılmıyorsa yine biz ona mümin diyoruz. Fakat bazı alimlerimiz bu nevi ayetlerden ve bunu açıklayan hadislerden yola çıkarak namaz kılmayan insanın hususiyle iki konuda, namaz ve zekat konusunda, zekatı verebilecek iktidarı gücü olduğu halde zekat vermeyen insanın namaz ve zekat noktasında gevşekliğini imanla bağdaştıramazlar. Adeta onların iman dairesinin dışına çıkabileceğine dair görüşleri vardır ki her ne kadar ehl-i sünnet alimlerimizin büyük çoğunluğu bu görüşlere tamamıyla katılmasa da, doğru bulmasa da şunu anlıyoruz ki namaz ve zekat böyle basite alınacak, hafife alınacak bir şey değil. Rükûsuz ve secdesiz Müslümanlık ya da müminlik çok makbul, hak katında efendim çok değerli bir müminlik ve Müslümanlık değildir. Dolayısıyla mümin olarak bir insanda iman varsa, iman başlar başlamaz rükû ve secde de Rabbine karşı başlamalıdır efendim. Ve peşinden hemen bunlar kulluğun en önemli göstergeleri, rükû ve secde, hususuyla namaz. Bunları içine alan ibadet olarak. Ve'abudû rabbeküm. Tabi Rabbinize kulluğu tahsis edin. Yani kul olarak yalnız Hakk'ın kulu olun. Ve Allah'a kulluğu gerektirecek ne varsa onları yerine getirmeye çalışın emridir bu. Yani kulluk sadece rükû ve secdeden ibaret değil. Çok önemli bir rükündür. Kulluğun çok önemli bir bölümünü teşkil eder. Fakat her şey bundan ibaret değildir. Allah'ın diğer emirlerine ve yasaklarına da harfiyen uymak ve başkasına değil yalnız ona kul olma niyetiyle işler yapmak önemlidir. Efendim, bunun farzları var, vacipleri var, nafileleri var. Bu çeşit ibadetlerin her birinden mümin insanın nasibinin olması istenir. Ve'alul hayra ve hayır arayın, araştırın ve hayır işler yapın. Her çeşit hayır olabilir bu. Allah'ın kullarına yardımcı olmak, sıla-i rahim yapmak, efendim düşenin elinden tutmak, zorda olanı genişletmek, darda olanı genişletmek, ferahlatmak, hüzünlü olanın gönlüne sürur vermek, hayır namına ne biliyorsanız güzel bir sözle gönülleri teselli etmek, güler bir yüzle insanlara adeta güzellikler yaşatmak. Bütün bunların her biri hayırdır. Sanki şöyle söylenmiş oluyor. Bir fiil sadır olacaksa sizden, bir fiil yani bir davranış, bu davranışlarınızın hepsi bir şekilde bir hayırla buluşsun. Olabilir mi böyle bir şey? Elbette olabilir. İnsan niyet eder, diri bir gönle sahip olursa, kulluğunun farkında olursa, her an hak tarafından izlendiği, görüldüğü şuuru insanın yüreğinde bir kalıcı bir, derin bir duygu olarak yaşanır durursa, bu insanların her hareketinde bir hayır sezilir. Gözleriyle hayır yaparlar, kulaklarıyla hayır yaparlar, elleriyle hayır yaparlar, akıllarıyla hayır üretirler, gönülleriyle hayır düşünür, hayra enerji üretirler adeta. Evet, insan bütün öz benliğiyle hayır üretebilecek bir varlıktır. Aynı şekilde fesat da üretebilir insan. Gözü de fesat üretir, kulağı da, dili de, eli de. Öyleyse insan diliyle birçok hayır işler. Efendim, gerçekten dargınları barıştırır. Onlara ilmi ilmi öğretir, irfanı öğretir. İnsanlara hikmeti öğretir. Güzel sözlerle güzellikler oluşturur. Eliyle hayır yapar. Efendim, bir yükünü kaldıramayan insana yardımcı oluvermek bile bir elle yapılan bir hayırdır. Daha nice nice hayırlar, say say bitmez. Öyleyse Rabbimiz vef'alul hayra, hayır işleyin, hayır olan işler yapın. Böyle yapın ki lealleküm tüflihun, umulur ki bu sayede felaha erersiniz, kurtuluşa erersiniz, umduğunuza nail olursunuz, korktuklarınızdan emin olursunuz. Burada lealleküm ifadesi umulur ki diye tercüme ediliyor Türkçemize. Yani bunları yaptığınız zaman kesinlikle kurtulacaksınız anlamına gelmez diye de bir efendim mesaj verilmiş oluyor. Tamam, bunlar felaha götüren çok önemli ameller. Ancak biz çok güzel işte secdelerimiz var, rükularımız var, hayırlı işler yapıyoruz. Artık kurtuluşumuz kesindir gibi böyle bir kesin inanca da sahip olmayın. Allah'ın fazlını isteyin, rahmetini isteyin. Onun rahmeti olmadan sadece amellerinizle kurtulacağınıza da inanmayın. Elbette zerre kadar bir amel işlerseniz onun karşılığını göreceksiniz. Fakat amellerinizin sizi kurtarabileceği gibi bir düşünce de yanlış bir düşüncedir. Bu mesajı vermiş oluyor ayetin son kısmı. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, umulur ki bu sayede felaha erersiniz. Fakat şunu söyleyebiliriz. Demek ki insan namazını olabildiğince dört dörtlük kılmaya gayret eder. Kulluğuna hassasiyetle dikkat eder. Ve hep hayırlı işler yapmaya çalışırsa büyük oranda, büyük ihtimalle efendim felaha erecektir, kurtuluşa erecektir. Ama kesinlik var mı? %100 kesinlik hayır. Bunu da Cenab-ı Hak hususiyle kullarına böyle bir duygu verir ki kimse ameline güvenip yaslanmasın. Herkes ancak Allah'ın rahmetine güvensin, Allah'ın rahmetini istesin, onun fazlını istesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, mümin cennete girinceye kadar hiçbir hayra doymaz. Yani işte efendim biz 10 sene, 20 sene, 30 sene elhamdülillah falan vakıfta, dernekte çalıştık. Birçok hayrımız oldu. Birçok delikanlının yetişmesine vesile olduk. Nice fakir fukaranın hamdolsun işte aşını sağladık. İmkanlar bulmaya gayret ettik. Daha ne yapalım gibi dememeli. Mümin insan son nefese kadar ne hayır yapabilirim, daha ne yapabilirim diye böyle bir adeta bir hırs içinde olmalı. Bu hadisten de bunu anlıyoruz. Mümin cennete girinceye kadar hiçbir hayra doymaz. Doygunluk emaresi ibadete, hayırlı işlere, salih amellere, artık bizden bu kadar, daha fazlasını da yapamayız, ne yapalım diyerek doygunluk emaresi göstermek, bu bir eksiklik olmuş oluyor. O bakımdan son nefese kadar mümin insanın hayırlara doymaması isteniyor. 78. ayet biraz uzunca bir ayet. Bunu inşallah bölüm bölüm anlamaya çalışacağız. Vecahidu fillahi hakka cihadi. Yani ey müminler, Allah uğrunda, Allah'ın rızasını tahsil maksadıyla Allah için var gücünüzle cihad edin. Yani bütün gayretinizi, ortaya koyun. Ne tür imkanınız varsa Allah uğruna seferber etmeye çalışın. Allah'ın dinini ila için, onu yüceltmek için, onu gerek şahsınızda gerek yeryüzünde yaşanılır kılmak için, Allah'ın dinini yeryüzünde hükümran kılmak için, Allah dışındaki bütün otoritelerin efendim Allah'ın dinini yaşama noktasında çıkardıkları engelleri kaldırma noktasında var gücünüzü sarf edin. Allah'ın kitabını koruyun, kollayın, o ahkamı yeryüzünde tatbik etmeye çalışın. Ve Allah'ın dinini en ücra kuşlara kadar yayma gayretinde olun. Cihat kelimesi savaş anlamına gelen kıtal kelimesinden daha genel manalı bir kelimedir. Evet, cihadın içerisinde savaş vardır gerektiği zaman. Eğer kafirler İslam'ın yaşanmasının önünde engel teşkil ederlerse, Müslümanların İslam'ın gereklerini yerine getirmeleri noktasında onlara engel çıkarmaya çalışırlarsa, o engelleri ortadan kaldırma adına tedbirlerden birisi de savaştır. Ama savaş en son başvurulacak bir şeydir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, savaşı temenni etmeyin ama düşmanla karşılaşırsanız da artık sebat edin, sabırlı olun tavsiyesinde bulunur. Demek ki savaş arzulanacak bir şey değil. Evet, elbette Allah yolunda şehit olmak arzusu yüksek bir arzudur. Her müminin yüreğinde bulunması gereken arzulardan bir tanesidir. Çünkü şehitlik makamı yüksek bir makamdır. Ancak efendim ille savaş olsun, ille savaş olsun anlamında böyle bir savaş arzusu demek ki çok arzulanan bir şey değil. Cenab-ı Hak mazlum müminlere üzerlerindeki zulmü def etmek için savaşa izin verildiğine dikkat çeker bir başka ayette. اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوا Kendileriyle savaşılan kimselere zulmü uğradıkları için savaşa izin verildi efendim diye ayet-i kerime böyle buyurur. Demek ki izin verilen bir şey. Ama yeri gelir orada işte Allah'ın dinine hakim kılma adına daha rahat bir nefes alınsın, müminler rahatça efendim dinlerinin gereklerini yerine getirsinler. Mümin olmak isteyenler önlerinde bir engel görmesin için elbette savaş da cihadın içindedir. Ama cihat kelimesi çok daha genel anlamlı bir kavramdır. Ve Allah için, Allah'ın dinini yüceltme adına, Allah adını yüceltme adına yapılan her çeşit gayrete cihat denebilir. Bu noktada işte sözlü cihat vardır. Mesela zalim bir sultanın karşısında hakkı söylemek en büyük bir cihattır. Efendim, zalime zulmünü durduracak şekilde konuşabilecek bir kimsenin dille cihadı önemli bir cihattır. Bunun gibi daha birçok cihat çeşitleri var. Diyelim ki hakikati yazabilmek önemlidir. Hakikati yazdığınız bir kitap, hakikati yazdığınız bir makale cihadın bir çeşididir. Dolayısıyla cihadın çeşitleri fazladır. Genelde cihat denince bu kelime üç kısımda mütalaa ediliyor. Birincisi zahir düşmanla cihat. Zahir düşman dediğimiz görünen düşman. Artık dini yıkmak için ya da dindara eziyet etmek için, dini yaşayan insanlara zulmetmek için saldıran kimselere karşı ya da saldırma hazırlığında olan ya da artık bir şekilde kesin olarak emareleri, işaretleri ortaya çıkan düşmana karşı her çeşit malımızla, canımızla cihad etmek, bu bunun içinde savaş da vardır. Bu bir cihattır. Düşmanla cihat. Bu düşman Allah düşmanıdır, din düşmanıdır, Müslüman düşmanıdır. İki, şeytanla cihat vardır. Şeytan da sürekli insana vesvese verir. Hayırdan alıkoymak ister. Kötülüklere karşı sevk etmek ister. Onun vesveselerine karşı bir şekilde efendim sağlam durabilmek ve onun vesveselerine kanmamak, onun vesveselerini ortadan kaldırma adına bir takım girişimlerde bulunmak, bu da cihadın içindedir. Bir diğer cihat çeşidi de insanın kendi öz nefsine karşı, nefsin arzularına karşı. Nefsin arzuları iki çeşittir. Bir, nefsin hayatta kalması için bir hakları vardır. O haklarını vermek lazım. Yemesi, içmesi, efendim helalinden olduktan sonra, haddi aşmadıktan sonra bunlar nefsin haklarıdır. Bunları vermek lazım. İstirahat etmesi. Bunlardan kısmamak lazım. Nefsine de zulmetmemek lazım. Ama bir de nefsin hazları vardır. Bakın nefsin bir hukuku vardır. Bir huzuzu yani hazları vardır. O hazları ekstra arzuları diyelim. Fazladan arzuları vardır. O arzulara karşı dur diyebilmek, özellikle arzuları haramsa o haram arzulara karşı dur diyebilmek de farzdır. Dolayısıyla efendim nefse karşı cihadın farz olan boyutu vardır. Fazilet olan boyutu vardır. İşte mala yani dediğimiz faydasız işlerden insanın kendini alıkoyabilmesi bir fazilettir. Söylemesen de olursa bir cümleyi söylememek bir fazilettir. Efendim gezmek, tozmak belki mübah şeylerdir, helal şeylerdir. Ama insan boş boş gezmek yerine ibretle gezmek, tefekkürle gezmek, onun yerine daha faziletli bir şey yapmayı tercih ederse bu bir fazilettir. Dolayısıyla insan çoğu zaman nefsiyle cihad etmek durumundadır. Bütün arzularını yerine getiren insan, nefsin arzularını yerine getiren insan çoğu zaman sapar. Hak yoldan sapar, dalalete düşer. Çünkü nefis var gücüyle kötülüğü emreden bir vasıftadır. Nefis tezkiye olmadığı sürece, nefis bir terbiye görmediyse, disiplin altına alınmadıysa, normal şartlar altında sürekli insana kötülük fısıldar. İşte o kötülük fısıltılarına karşı dur diyebilmek de büyük cihattır. O da cihattır. İnsanın iç düşmanıyla savaşması gibidir. İşte Cenab-ı Hak وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ Ey müminler! Allah uğrunda, Allah'ın rızasını tahsil yolunda, Allah'ın emirlerini yerine getirme yolunda, Allah'ı gerek nefsinizde, gerek yeryüzünde hakim kılma adına, Allah'ın dinini hakim kılma adına var gücünüzle gayret edin, cihad edin, bu uğurda uğraş verin, malınızla, canınızla, her şeyinizle, bütün gücünüzü, kudretinizi bu uğurda gösterin. Bütün imkan ve fırsatları değerlendirin demektir. Hakka cihadi ve cahidu fillahi hakka cihadi buyuruluyor çünkü. Yani o Allah uğrunda gayret göstermek neyi gerektiriyorsa, nasıl bir efendim fedakarlığı gerektiriyorsa o fedakarlığı, o direnci, o gayreti gösterin demektir. Dünya menfaati gözetmeksizin, sırf Allah'a ibadet anlayışıyla bunu yerine getirin. Maddi manevi her türlü imkanlarınızı bu uğurda seferber edin anlamındadır. Devam ediyor ayet-i kerime. Huve citebâkum. O Allah ki sizi seçti. Nasıl seçti? Size imanı lütfetti, seçti sizi. Mümin oldunuz. Size Kur'an gönderdi, böyle bir kitapla seçilmiş oldunuz. Size peygamberlerin en şereflilerinden en şereflisi fahri kainat olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi göndermek suretiyle sizi seçti. Ve Allah madem ki sizi seçti, o zaman siz Allah'ın seçkin kulları olmaya gayret edin. Allah'ın seçkin kulları olmak, Allah uğrunda Allah adamı olmak neticesinde ulaşılabilecek bir kıvamdır. Öyleyse Allah'ın sizi seçtiğini unutmayın. Evet, hiçbirimiz doğduğumuz yeri seçmiyoruz. Annemizi babamızı biz seçmiyoruz. Allah bize lütfediyor. Doğduğumuz zamanı biz seçmiyoruz. Bakınız, ümmeti Muhammed olarak hamdolsun Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak dünyaya gelmişiz. Müslüman ve ana babadan dünyaya gelmek büyük nimettir. Bir Konya'da bir ümmi ama arif bir güzel insan vardı. Saremmi derdik ona. Onun güzel bir sözü var. Derdi ki, hay emminin oğlu derdi. Emmi kelimesi amca demektir Konya lisanında. Hay emminin oğlu Allah'a şükredelim. Allah bizi Müslüman bir ana babadan dünyaya getirmiş. Ya Sibirya'da domuz çobanının oğlu olarak dünyaya gelsek ne yapardık? Emmi'nin oğlu derdi. Evet, bir dinden, imandan uzak bir semtte doğabilirdik. Elbette Cenab-ı Hak efendim herkese Erhamur Rahimindir. Şefkati herkese ulaşmıştır. Ancak elbette oralarda hidayeti bulmak herhalde çok daha kolay değildi. Zordu. Elbette orada bulunduğu halde, domuz çobanının oğlu olarak dünyaya geldiği halde imanla buluşan insanlar da vardır. Fakat azın azıdır. O zaman imanla buluşmak, mümin olmak yani, Cenab-ı Hakk'ın hususi bir ikramıdır. Bu ikramı görmek gerekiyor. Allah'ın bu ihsanını görmek gerekiyor. Onun bizi seçtiğini görmek gerekiyor. Niye seçti? İşte en kamil din olan İslam'a seçti bizi. İslam'a seçti. Evet, bu seçmenin de bir bedeli var. Yani bu hak sesin ulaştığı insanla ulaşmadığı insanın sorumluluk bakımından efendim elbette aynı konumda değiller. Allah kime ne verdiyse verdiğinden imtihan edecektir. Verdiğini soracaktır. Verdiğiyle mükellefiz. Mümin olduysak bu imanın gereğini yerine getirmek, bu imanı başkalarına taşımak gibi bir sorumluluğumuz var. Cenab-ı Hak onları da yapmayı nasip ve müyesser eylesin. Fakat mümin insan şunu bilecek. Allah beni imanla buluşturmakla seçmiş oldu. Bunu bileceğiz. Seçkin bir kul olduk biz. Hani küntüm hayra ümmetin uhricet linnas. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Siz hayırlı bir topluluksunuz. İnsanlık için çıkarıldınız. İnsanlık için var oldunuz. İyiliği emredersiniz, kötülükten nehyedersiniz buyurur. Yani iyiliği emredin, kötülükten alıkoyun insanlığı. İşte böylesine bir seçilmiş bir topluluksunuz. O zaman ehli Kur'an olmak, ümmeti Muhammed olmak, Cenab-ı Hakk'ın seçtiği bir zümre olmak demektir. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ Allah size din konusunda hiçbir zorluk kılmadı. Yani bu din kolaylık dinidir. Bu din kolaydır. Efendimiz öyle buyurur. اِنَّتْ دِينَ يُسْرٌ Bu din kolaydır. Kim bu dini zorlaştırırsa o dini bilmeyen insandır. Din yaşanamayacak bir şey değildir. Hayatın tabii akışı içerisinde çok kolay yaşanabilecek bir şeydir. Fakat zaman zaman cehaletle insanlar ya da müminler kendi dinlerini kendilerine zorlaştırabilirler. Kendilerince bir şeyler uydururlar. Din adına şunu da yapmak lazım, şöyle de yapmak lazım diye diye efendim dini zorlaştırırlar bu sefer. Dini zorlaştıranlar dini bilmeyenlerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel'le Ebu Musa el-Eş'ari'yi Yemen'e gönderirken onlara bir tavsiyede bulunuyor. Diyor ki bakınız bu dini kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Hep müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Evet, ayakta namaz kılamıyorsanız oturarak namaz kılın. Yolculuktaysanız namazlar zaten kısaltılıyor. Oruç tutun, tamam. Hastaysanız bir başka zaman tutarsınız. Bu kadar. Efendim yolcuysanız tutmayabilirsiniz. Daha birçok Cenab-ı Hak dinde kolaylıklar bizlere lütfediyor. Hazreti Ayşe annemiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatırken buyuruyorlar ki Resulullah diyorlar günah olmadığı sürece iki şey arasında muhayyer kalsa yani iki husus var en kolay olanını tercih ederdi buyuruyor. En kolay olanını tercih ederdi. Evet o zaman efendim özellikle insan belki kendi nefsinde kendine daha böyle bir muttaki bir hayat sürebilir. Ama etrafına daha müsamahakar olabilmeli. Haram işlenmedikçe müsamahakar davranabilmeli. Akaidde yani inançta bir sapma yoksa müsamahakar davranabilmeli. Farzları yerine getiriyor. Sünnetlerde gevşekliği var diyelim. Teşvik edersiniz ama kızmazsınız. Kızıp bağırmazsınız. Ne bileyim hayırlı işlere koşması çok çok güzel, çok büyük bir nasip ama koşmuyorsa adama küsmezsiniz. Zorlamazsınız. İnsan zekatını veriyorsa teşekkür edersiniz, ne güzel dersiniz. Ama zekatından daha fazla da ver diye zorlamazsınız fakat teşvik edersiniz. İşte din bu anlamda müsamahakar hudutları çok geniş olan bir dindir. Rabbimiz de öyle buyuruyor. Ve mâ ceale aleyküm fiddini min harac. Dini emirler konusunda, dinin gereklerini yerine getirme konusunda Allah size hiçbir zorluk kılmadı. Yani evet, cihat farzdır yerine göre, ama hastaysanız, işte gözünüz görmüyorsa, topalsanız, ne bileyim, savaşın gerektirdiği aktiviteleri gösteremeyecek konumdaysanız mutlaka siz de çıkın diye öyle bir zorluk yoktur. Cenab-ı Hak kullarına kaldıramayacağı yükü yüklemez. Onun temel prensibi şudur. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah ancak kaldırabileceğiniz şeylerle sizi mükellef tutar. Kimseyi kaldıramayacağıyla mükellef tutmaz. Yani sorumlu tutmaz. Bunun için fıkıhta şöyle bir kaide ortaya çıkmıştır. El meşakka teclibu teysir derler. Yani meşakkat, bir işteki zorluk kolaylığı çeker. Yani kolaylaştırılmalıdır. Kolaylaştırılmalıdır. Zorlaştırılmamalıdır. Dinin gereği bu. Özellikle tabii bazı insanlar daha güzel kulluk etme adına kendilerine bir takım ibadetleri zorunlu yapıyorlar. Tamam, nafile kılabilirsiniz ama şevkle ifa ettiğiniz kadar yapın. İstemeye istemeye yapmayın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir insan gece kalktı mesela diyor. Uyku bastırdı onu. Yatsın uyusun diyor. Yatsın uyusun. Gündüz kalkınca yapar. Bu tabii sabah namazı için değil. Hani gece namazı için. Dolayısıyla illa zorlayarak ibadete yoğunlaşmak doğru değil. Bazı menakıplarda anlatılır. İşte kişi saçını tavana bağlamış uyumamak için. Sürekli sabaha kadar diri durmak, Allah'ı zikretmek için. Hayır, bu İslam'ın tavsiye ettiği bu değil. Kalkarsınız. 2 rekat, 4 rekat, 6 rekat, 10 rekat neyse, ama şevkli bir şekilde, isteyerek, muhabbetle yaparsınız. Tamam, bunda problem yok. Ama zorla yapıyorsanız bu zaman içerisinde sizde dini duyguyu derinleştirmez. Yani dindarlığınızı artırmaz yani. Elbette nefsi bir takım şeylere zorlamalı. Ancak aşırı zorlamalar doğru değil. İnfak edeceksiniz, dengeli yapın. Elinizi tamamen açmayın diyor Cenab-ı Hak. Tamamen de kapatmayın. İki sarası bir yol tutun. Bu din dengeli bir din. Bu din itidal dini. Her şeyin hakkını verme dini. Dolayısıyla dini bilen insanlar dini kolay yaşarlar. Dini bilmeyen insanlar zaman zaman zorlaştırırlar. Hem kendilerine hem de etraflarına zarar vermeye başlarlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güneşin altında ayakta durarak oruç tutmayı adadığını öğrendiği bir adama orucunu tamamlamasını fakat güneşin altında ayakta durmamasını emretmiştir. Kendi kendini zora sokuyor. Ben diyor şu işte kızgın güneşin altında oruç tutacağım. Kardeşim niye zorluyorsun kendini? Gölgede tut eğer gölge varsa. Dolayısıyla cehaletle din zorlaştırılır ama dinin aslı kolaydır. İslam zordur demek İslam'ı bilmemektir. İslam'ı bilmemektir. Herkesin istidadı farklıdır, kabiliyetleri farklıdır. Birine kolay gelen diğerine zor gelir. Ama Cenab-ı Hakk'ın farzları ve haramları her bir müminin kolaylıkla yerine getirebileceği tarzdadır. Yapmıyorsa, yapamıyorsa ya imanda bir zaafı vardır, işte tembelliği vardır. Ona da prim vermemeli. Ona da prim vermemeli efendim. Devam ediyor ayet-i kerime. Millete ebiyküm İbrahim. İbrahim'in dininde olduğu gibi. Yani İbrahim'in dini, İbrahim Aleyhisselam'ın dini kolaylık diniydi. Bunu iki şekilde anlıyor alimlerimiz. Bir, bu anlamda yani İbrahim Aleyhisselam'ın o dindarlık tarzında olduğu gibi o dini hayattaki o dengesinde, o kolayca böyle akıp giden bir dini hayatında olduğu gibi sizin dininizde de Allah size böyle bir zorluk kılmadı. Bir böyle anlaşılıyor. Bir de şöyle anlaşılıyor. Efendim müfessirlerimiz bunu böyle anlıyorlar. babanız İbrahim'in dinine sıkı sarılın. Zaten bizim dinimiz İslam, Adem Aleyhisselam'dan itibaren akıp gelen bir din. Ama İbrahim Aleyhisselam da biraz daha teşekkül etmiş, tekamül etmiş. Yani onun dönemine göre. Ve özellikle Kur'an'ın ilk indiği topraklar İbrahim Aleyhisselam'ı iyi tanıyor ve seviyorlar. İbrahim Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak farklı bir lütufta bulunmuş ve bütün ümmetlere sevdirmiş. Mesela Yahudiler de çok severler İbrahim Aleyhisselam'ı. Hristiyanlar da çok severler. Müminler de çok severler. Hatta Mekke müşrikleri bile saygı duyarlar İbrahim Aleyhisselam'a. İşte İbrahim'in dinine tam sarılın anlamındadır bu demişlerdir bazı alimlerimiz. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın dininin en temel özelliği tevhid oluşudur. Yani Allah'a asla ortak koşmamasıdır. Ve tam bir teslimiyetle Cenab-ı Hakk'a bağlanmasıdır. İbrahim Aleyhisselam'ın efendim dininin iki temel özelliği bir tevhid, iki teslimiyettir. Yani Allah'ı bir bilmek ve yalnız ona teslim olmak. Ama tam teslim olmaktır. Siz de böyle olun diyor Cenab-ı Hak. Teslim olan rahat bulur. Cenab-ı Hakk'a teslimiyet, dine teslimiyet insanın hayatına huzur verir. Gönlüne huzur verir. Fikir dünyasına huzur verir. Gönül dünyasına huzur verir. Aile hayatında, toplum hayatında huzur bulmak isteyen bir tevhide sarılsın, iki haktan gelene teslim olsun. Huve semmâkumul müslimîne min qablu ve fî hâzâ. O Allah sizi daha önce de, yani daha önceki milletlerde, kitaplarda da, bu kitapta da, Kur'an'da da, hem daha önce hem şimdi o sizi Müslüman olarak isimlendirmiştir. Bize Müslüman adını takan odur, yani Cenab-ı Hak'tır. Yine bazı alimler buradaki hüve zamiri, yani o anlamındaki işaret zamirinin İbrahim Aleyhisselam'a da gidebileceğini söylerler ve derler ki, size Müslüman ismini takan odur. Yani İbrahim Aleyhisselam'dır. Ve şu ayetle delillendirilir. O der ki Allah'ım der beni ve oğlum İsmail'i Müslüman kıl ve bizim soyumuzdan da Müslüman bir topluluk çıkar. Ümmeten müslimeten lek. Sana tam teslim olmuş bir topluluk çıkar. Yani Müslüman bir toplum çıkar. Bu ayetten yola çıkarak derler ki buradaki hüve yani o zamiri İbrahim Aleyhisselam'a gider ve İbrahim Aleyhisselam koymuştur size Müslüman ismini. Öyleyse onun dinine, onun yoluna tam bir sarılın emridir derler. Fakat genel tercih buradaki Müslüman ismini Allah'ın verdiği tarzındadır. Allah size Müslüman ismini taktı. Yani Müslüman demek, Müslim demek, hakka teslim olan kişi demek. Hakka ve ondan gelene tam teslimiyetin adına Müslümanlık diyoruz. Müslümanlık böyle bir şeydir. Dinimizin adı da İslam'dır zaten. İslam insanın kendini hakka teslim etmesidir. Huve semmâkumul müslimîne min qablu. Bu önceki kitaplarda da işte İbrahim Aleyhisselam'ın sayfelerinde, Musa Aleyhisselam'da bizim ümmet hakkında bilgi verilen daha önceki efendim kitaplarda ve sayfelerde size Müslüman ismini takan odur. Ve kitabınız Kur'an'da da size Müslüman ismini o takmıştır. Niye yaptı bunu Allah? لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَه۪يدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Ta ki peygamber sizin üzerinize şahit olsun, siz de insanlara şahit olun için yaptı bunu. Burada peygamberin bize ümmete şahit olması ve bizim de insanlığa şahit olmamız konusunda efendim alimlerimizin farklı izahları söz konusu. Bir burada bir kıyametteki şahitlikten bahsediliyor diyor bazı alimlerimiz. Kıyametteki şahitlik derken de peygamber size şahit olacak. Yani bunlar benim ümmetim diyecek. Efendim. İki, sizler de diğer insanlar için şahit olacaksınız. İnsanlar üzerine şahit olacaksınız. O şahitlik de şu, bunların peygamberleri bunlara efendim İslam'ı tebliğ etti, tevhidi tebliğ etti, ulaştırdı. Bu haberi onlara en güzel şekilde ulaştırdı diye ümmet Muhammed şahidi olacak o peygamberlerin, o peygamberler lehine şahadette bulunacak diye izah edilir. Ama Efendim bunu ahirete değil dünyaya da, tamam ahirette böyle bir şehadet olacak ama dünyada da şahitlik şu. Siz, evet peygamber size şahit olsun. Yani öyle bir şahit olsun ki dini en güzel nasıl yaşanır onu size o göstersin. Siz ona bakın, dininizin nasıl yaşanacağını öğrenin. İnsanlar da size baksınlar, kendilerine çeki düzen versinler. Siz de hakkın yeryüzünde şahitleri olun. Size bakıp efendim değerlerini değerlendirsinler adeta. Yani şöyle de ifade edebiliriz. Siz hakkın şahidi olun yeryüzünde. Yani size bakan Allah'ı hatırlasın. Size bakan Allah'ın varlığına, birliğine adeta sizi delil görsün. Bu mana bile verilmiş ki bu da aslında güzel bir manadır. Peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Yani gerektiği gibi cihadın, dindarlığın, Müslümanlığın nasıl olacağını peygamber size fiilen göstersin, öğretsin. Hakka tanıklık eden bir örnek kişilik olsun. Siz de ona tabi olarak bütün insanlara örnek şahsiyetler, hakikatlerin tanıkları olun. Elmalı Muhammed Hamdi Yazır da bu görüşü daha çok tercih etmiş oluyor. فَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَاةَ Artık ey müminler namazı tas tamam kılın. Rükünlerini, şartlarını tam yerine getirin. Vaktinde eda edin. Zekatı da tas tamam verin. وَاَحْتَصِمُوا بِاللّٰهِ Ve Allah'a sarılın. هُوَ مَوْلَاكُمْ O sizin Mevlanızdır. Sizin velinizdir adeta. Sizin işlerinizi görür, size yardım eder. Sizi korur, kollar. Size en yakın olan odur. هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ O ne güzel Mevla'dır, o ne güzel yardımcıdır. Öyleyse siz bu ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcı olan Allah'a sımsıkı sarılın. Sımsıkı sarılırsanız yolunuzu şaşırmazsınız. Çünkü bir başka ayette şöyle buyurulur. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Kim Allah'a sarılırsa dosdoğru yola sırat-ı müstakime hidayet edilir. Sırat-ı müstakim aslında her işin bir sırat-ı müstakimi vardır. Her günün bir sırat-ı müstakimi vardır. Her davranışımızın bir sırat-ı müstakimi vardır. Yani dosdoğru yapılma tarzı vardır. İnsan kendi kendine aklıyla, fikriyle, ilmiyle her zaman bunları bulamaz. Daima Allah'ın yardım ve inayetine ihtiyaç hisseder. Öyleyse sürekli Allah'ın yardım ve inayeti sizinle olsun istiyorsanız Allah'ı unutmayın, Allah'a tam bağlanın ve onu Mevla edinin. Onu sığınak edinin, barınak edinin. Yalnız ona dayanın, güvenin. Böyle yaparsanız her türlü yardımı görürsünüz. Yolda kalmazsınız, yolunuzu şaşırmazsınız efendim. Allah'a emanet olunuz.